Açeli Elmas'la Sahne Tozu başlıyor.
Merhaba sevgili dostlar. Açeli Elmas'la Sahne Tozu programına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kıymetli bir konuğum var. O bir oyuncu, o bir eğitmen, o bir tiyatro yönetmeni, o bir baba, o benim kıymetlim canım şekerparem, sevgili kahraman Sivri ile beraberiz. Hoş geldin.
Hoş bulduk. Ne güzel şeyler söyledin ya. Bayıldım. Evet, acayip dolu dolu ya. Ben işte gözümü önden geçirdim de bir baktım böyle. O bir oyuncu, o bir işte sinema oyuncusu, tiyatro oyuncusu, reklam falan, yönetmen, baba. Ne arasında çok şey yapmışız ya.
Ben sayarken söylemediğim acaba neler var diye düşünüyorum bir yandan da. Çünkü o kadar dolusun ki.
Evet, yani 34 seneyi bitirdim ben sanat hayatımda. 35. seneyi sürüyorum vallahi billahi. 89 senesinde işte profesyonel olarak başladım. Amatörlüğü saymıyorum. 89'da bir başladım. İşte 2024 devam, hala ayakta. Hepsinden yapıyoruz.
Şahanesin sen. Senle çok şanslıyım ki bir sürü projede beraber çalışma, oynama evet. Şansına eriştim. Ama fiyaskolarımız da oldu arada maalesef.
Arada çekilmeyenler. Evet, yani yarım kalan veya hiç başlamayan projeler de oldu. Ama onları kenara atıyoruz.
Tamam, olanlara bakıyoruz. Senin şu anda Sobe diye bir kabaren var.
Şöyle Sobe atölyem var aslında. Sobe atölye diye başladı Sobe. Normalde biz Sobe atölyeyi açtıktan sonra atölye çalışmaları falan yapmaya başladık. Sevgili Soner Türker'le beraber işte ortam.
Şahane.
O da oyuncu dostum benim, arkadaşım, kardeşim, öyle diyorum. Atölye olarak başladık ve 7 yıllık işte bu eğitim süreci tamamlandıktan sonra hadi dedik bir şeyler yapalım. Hani madem sahadayız, tiyatro yapıyoruz, işte sahnelerde falan bir şeyler yapıyoruz yani sürekli aktif olarak ikimiz de. Kabare yapalım dedik. Yani yıllardan beri çünkü Türkiye'de kabare yapılmıyor. Gerçek kabare. Yani meyhanelerde böyle insanı oturup yemek masalarında içip eğlendikleri, yemekler yedikleri falan. Ki işte Deve Kuşu'nun falan yaptığı işte Müjdat abiler falan yapıyordu hızlı bir zamanlar. Seden ablalar falan yapıyorlardı rahmetli.
Çok kıymetli.
Ona tekrar geri dönelim dedik. Hakikaten Türkiye'nin böyle bir şeye ihtiyacı varmış. Biz yaklaşık ne zaman işte bu Ramazan'dan önce başladık. Sonra acayip bir talep olduğunu hissettik. Şimdi işte tek devam ediyoruz. İnşallah Haziran ayının sonundan itibaren de şey yapacağız işte Güney'e, Ege'ye falan.
Bodrum'a da gelirsin değil mi?
Tabii. Yani planlarımızda çok şey var. Görüştüğümüz bir sürü yer var. Yani Alaçatı'dan, Bodrum'a, Marmaris, Datça, Antalya, Side gibi bir sürü yerlerden teklifler aldık. Bakalım eğer şeyse bayağı bu sene, bu yaz dolaşacağız kabareyle beraber.
Bodrum'a gelirsen ama şöyle bir şey hazır ol. Ben seyircilerin arasından ben de oynayacağım deyip sahneye atlayabilirim. İki şarkı da ben söyleyeceğim. Bana ne, bana ne.
Kabarenin mantığında o var. İnteraktiflik var. Yani biz seyircinin arasında iniyor, seyirci bizim aramıza giriyor. Öyle bir döngü dönüyor ki yani iki saat boyunca bütün yani seyirciyle iç içe olup hep beraber hem eğleniyoruz hem oynuyoruz hem de biz oturup onların masasından yiyip içiyoruz falan. Hatta oyundan sonra konsa bile çıkıyoruz. O derece.
Şahanesin sen. Çok
yani
tatlısın.
Yani o yüzden 3-4 saat falan sürüyor. Yani biz konsa da çıktıktan sonra oturup insanlarla yiyip içiyoruz. Oyundan çok seviliyor. Çok sıcak bakılıyor. Bizim çevremizdeki oyuncu dostlarımız, arkadaşlarımız da çok ilgi gösteriyorlar. Basından arkadaşlar çok ilgi gösteriyorlar. Buradan senin aracılığında da reklam yapmak istiyorum. Eğer hakikaten kabare olarak günümüzde tekrardan bu kabareyi kendi mekanlarında yaşatmak isteyenler varsa buradan bütün mekan sahiplerine sesleniyorum. Tekliflerinizi açığız. Tabii zaman bulabilirsek.
Bir dakika ya, ben çok kıskandım. İleride bana da bir şeyler düşünür müsünüz? Şey iki kuple söyleyip kaçsam falan mesela.
Hiç öyle bir şey düşünme. Şu anda direkt olarak zaten program bitsin. Hemen bir teklif yapacağım.
Yaşasın. Şimdiden mutlu oldum az sonra. Sen 1001 yüzsün. Her şeye uyum sağlıyorsun. Yani kabadayı olabiliyorsun. Mafya babası olabiliyorsun. Geçenlerde seni Lusa'da seyrettim. Efsaneydi. Gül karnıma ağrılar girdi. Ve dans ediyorsun orada.
Evet, kına gecesinde bayağı kadınlarla beraber elimde evet. Bunlarla kına gecesine katılmış. Gerçi o real bir şey değil. Gutsen'in işte rol icabı gördüğü
kabusu aslında.
Evet, kabus haline dönüşüyor. Çünkü akşam yatarken de yorganın açtığında yatağın üstünde beni görüyor. Aynı takım elbiseyle dans eden bir adam. Ya zaten filmi seyredenler de şöyle bir şey söyler. Ya kahraman dediler, biz seni yıllarca hep böyle ciddi, düzgün, hani babacan, işte şey olgun bir adam olarak.
Sesten de belli
tabii,
olduğu
yani,
gibi.
Ama dediler Lusa'da seyredince böyle yani içinden başka bir hayvanın çıktığını gördük diye bunlar. Gülse Birsel hatta kulise geldi, şöyle bir şey dedi. Ya dedi, film dedi çok komikti. Gülmekten öldüm, yıkıldım falan dedi. İşte yanında Gupse falan da vardı. Hatta Kıvanç Borubörü de vardı yönetmen. Ama dedi kahraman dedi, senin sahnelerde anırdım dedi. Gülmeyi bırak, resmen anırdım dedi. Olmaz böyle bir şey. Çünkü dedi beklem, yani senden böyle bir şey beklemiyordum.
Evet.
Yani o hareketlerin, o dansların fotoğraf sahnesi vardır. Kız isteme sahnesi. evet, var bir tane.
Bayıldım.
Ona bayıldılar. Oradaki şekiller ağır. Ya öyle şeyler yoktu. Kıvanç Hoca bir anda dedi ki bunları çekmemiz lazım ve bunları sinemada göstermemiz lazım. Ne olur bize izin ver dedi.
Şahanesi. Ben senin danslarını benim sahnemdeki eğlenmemizden biliyorum. Evet. Beraber çok göbekler attık. Evet. Ama şunu biliyorum. Sobede de rahat durmadın.
Yok.
Durmadın yani değil mi? Orada bir şeyler var. Sürpriz mi kalsın yoksa birazcık anlatır mısın?
Bambaşka yani bir kahramansın. Normalde kahraman olarak bir moderatör gibi giriyorum kabarede. İşte Sobe Kabare yani kaberenin yapımcısı olarak ben olduğum için bir moderatör gibi başlıyorum. Ama finale doğru farklı farklı kahramanlar seyrediyorlar. Hep değişiyor insan ve en son finalde de bayağı bir yine moderatörlük yapıyorum. Ama bu sefer bayağı artık hani gay, meyva,
onu söylemek yani. İstedim. Bir de o var.
Ben onu yaklaşık 4 programdır yapıyorum. 4 programdır o bayağı tuttu. Hatta sırf bunun üzerine bir şey yapalım teklifi geldi bir başka ekipten. Bunu dediler bir hani başka bir formatta sadece bunu oyna dediler. Yok dedim o zaman üstüme yapışır. Çünkü piyasada biliyorsun öyle şeyler var.
Bir kere yapıp onun kenarda kalması bence çok güzel. Tabii, yani tabii, ben tabii. Bunu yaptım tamam bak bu da yani bir şey.
İçinde o onu da göstermek tamam. Yani hani bunu yaptım evet. Ama onu da yapıyorum. Yani evde tespihle satılda ceketimle kabadayı da oynuyorum. Yani aynı kabere içerisinde. Ama hemen iki skeç sonra bambaşka bir tiple çıkıp öyle.
Ben sana çok yakında çok güzel bir sinema teklifiyle geleceğim haberin olsun. Evet.
En sevdiğim.
Evet şimdi sürpriz olsun ama orada seni görmek istediğimiz rol gerçekten bir kabadayı. Absürt bir rol ama sağlam bir kabadayı.
Yaptım. Çok yıllar önce bir sinema filminde oynadım öyle bir şey. Ama kısa bir şeydi. Çok uzun bir şey değildi. Yani çok istiyorum aslında. Yani böyle değişik değişik farklı farklı şeyler. Mesela bana televizyon dizilerden hiç şey böyle buna benzer absürt şeyler gelmiyor. Tamamen hep böyle ciddi, güvenilir adam, temiz. İşte biraz da tipimizden ve boyumuzdan, posumuzdan dolayı hani zengin adam. Fakirliği yakıştıramıyorlar biz Allah razı olsun.
Ama dizi dediğimiz ortam çok klişe değil mi?
Evet evet. Yani o yüzden ben dizi yapmayı çok sevmiyorum. Yani burada tabii dizi yapımcıları duymasın bunu ama. Ama hakikaten yani mesela tiyatroda yıllardan beri ben hep komedi oynadım.
Evet.
Ama hiçbir diziden bana komedi gelmedi. Yani geldiyse de bir iki tane iş geldi öyle. Yani 27 senelik bir dizi hayatım var. 97'den beri yani hiç öyle bir komedi işinde sağlam bir komedi rolü gelmedi mesela. Ama tiyatroda...
Neler vardı dizilerde?
Dizilerde çok eski benim yani bayağı. Mesela komedilerden bir tanesi çok eski Aşkım Aşkım vardı.
Ay çok severdim.
Ben Sayın'la falan Emel Hanımlar falan vardı işte bizim Mehmet Ali Erbil'lerle falan yaptığımız iş.
Yağdır Mevlam.
Emel'le beraber öldük biz. Emel Spes'le beraber karı koca öldük.
Sen başka hangi diziler var?
Şimdi son dönemde zaten TRT'de yeni bir tane Kül Masalı vardı. 10 bölüm devam etti o iş. Ondan öncesi işte kült olan diziler mesela Cesur ve Güzel vardı. Kanalsız Kuşlar, Fatih Harbiye gibi o dönemin dizileri. Yani bundan 7-8 sene öncesi. Önce veliyatında. Ama son dönemlerde Kuruluş Osman 2. sezonda vardım ben. Tam böyle pandemi dönemine denk gelen bir sezonda. Benim için çok çok iyi oldu. Herkes bir anda böyle işler durunca falan. Bir anda öyle bir teklif geldi. O benim için evet pandemi dönemi atlatan bir iş oldu mesela. Çok sevindiğim işlerden ve severek yaptığım bir işti. Neden? Çünkü oynadığım karakter Ali John diye bir karakterdi. Dilsiz ve sağır bir adamdı. Tabii ben bütün sezon dilsiz ve sağır ezber sıkıntım yok.
Çok güzel. Ama keşke hep böyle roller gelsin.
Her hafta eve tekst gönderiyorlar. Bayağı senaryo gönderiyorlar. Diyordum ki ya oğlum göndermeyin bana. Yani mail atın tamam. Hani ben konunun ne olduğuna bakayım da boşuna senaryo basmayın diyordum. Zara benim zaten lafım yok.
Ezberlemek çok zor oluyordur.
Senin en güzel sezonum oydu.
Şahane. Darısı başımıza diyorum ya. Peki tiyatrolar var.
Tiyatro var. Hiç hayatımda eksilmeyen.
En son ben bir de Süt Kardeşler'e de beni alsana diye peşinde koşuyordum.
Ama Süt Kardeşler'e ben girmedim. Şöyle biz Süheyl ve Sattar'la 11 sene çalıştım ben. En son Marco Paşa müzikalini yaptık.
Evet.
Dünya turu yaptık. Avustralya'ya evet. Kadar gittik hatta. Yani bir şey. Ondan sonra da şöyle çok...
Bahsediyordun ama böyle bir şeye başlayacaklar. Evet, konuşuyorduk. O sırada hatta beraber çalışıyorduk bir sinema filminde.
Süt Kardeşler'i yapmayı çok istiyorlardı. Çünkü seyirci de yani Süheyl ve Sattar seyircisi de böyle bir özel seyircisi var. Neşat Uygur'dan gelen güzel bir seyircisi var. Süt Kardeşler'i çok istiyorlardı yapmak. Bir de baba adına falan Neşat Uygur adına da her sezon bir şeyler. Şimdi Marco Paşa da babanın bir işiydi ama müzikale dönünce biraz daha o işten çıktı. Daha farklı bir boyut aldı. Bir reji oyunuydu o çünkü. Ama Süt Kardeşler'e geçtiğimizde de Yasemin Yalçınlar'dan çok güzel bir teklif aldım. Yani çok güzel bir oyun geldi. İrfan Kargın'ın yazdığı. Emlakçı'yı beklerken.
İrfan canım benim. Selam evet. Söyleyelim
İrfan'a
buradan ona.
Buradan çok çok selamlar. Çok sevdiğim bir dostum. Öyle bir iş gelince de okudum ve bayıldım. Yani beni düşündükleri karakter de çok iyi. Hatta iki karakter var. O yüzden hemen kabul ettim. Şöyle besledim ya ne olur dedim. Bana dedim biraz izin versenize. Ben dedim bu oyunda oynamak istiyorum. Üstelik dedim 11 senedir dedim aynı adamların suratına gözüne bakmaktan sıkıldım dedim.
Yenilik lazım.
Evet. Bu sefer dedim başrol dedim bir tiyatro sahibi bir kadın olsun ve ben kadınla oynamak istiyorum dedim. Yasemin Yalçın'la oynarken Yasemin Yalçın yine erkek erkek Şuaib'i oynadı. Yine ben bir kadın oynayamadım vermişim.
Yapma ya.
Ama çok güzeldi. Sezon çok iyiydi. O Emlak Çibeklerken hakikaten bayağı full tuttu yani. Bostancı Gösteri Merkezleri'nde falan yok. O derece yani. Şimdi onunla da gezdik epeyce. Şimdi Kedi Sahneyle beraberim son 3 senedir. Meşhur 15 senedir oynadıkları Haldun Dormen, Göksel Kortaylı'nın işin içinde olduğu rahmetli Can Gürzapları falan işte yarattığı o Kibarlık Budalası'nın son 3 senedir, 4 senesinde ben de varım. O devam ediyor.
İzlemeye geleceğim seni.
Artık sezona.
Tabii artık boyuma gidiyorum ben de zaten. İstesinden de gelirim.
Oyunlar pek tercih edilir. Gerçi komedi, Molière'in komedi bir oyunu.
Çok severim.
Benim de çok severim oynadığım bir oyun. Karakterim de çok iyi. Orada Kovuyer diye bir şey bir karakter oynuyorum böyle. Çok yani o işte ne derler. Oyunun en komiklerinden bir tanesi. Olayı da bütün evirip çeviren ve yola sokmaya çalışan bir herif. Uşak ama her şeyi herkesi böyle idare eden bir herif.
Ama Uşak her zaman çok tatlıdır.
Tabii.
Ortalığı karıştırır, birbirine sokar. Hiç sonra onları bir düzene koymaya çalışır.
Evet yani.
Çorba olur sonra orası.
Aynen bu da öyle bir tip. Yani Kovuyer de öyle bir tip. Her şeyi karıştırıp ondan sonra düzeltmek için bir sürü oyunlar çevirip insanları idare eden ve sonunda da finale getirten bir adam. Çok severek oynadığım rollerden bir tanesi. Bir de işte Yaprak Dökümü'nü oynadık biz bu sene klasik olarak yani geçen sezon. Ama onu bitirdik. Yani bir sezon oynadık. Zaten öyle bir şeyimiz vardı. Onu oynayacağız dedik. Hatta Hakan Altıner jübile oyunum dedi o kendisi için. Çok istiyordu yapmak. Yaptık. Güzel oldu. Yıllar sonra Suna Keskin'le oynama fırsatı buldum. Bizim onunla çünkü Yeni Spor Salonu'nda da vardı. Hikayelerimiz böyle yaptığımız, çalıştığımız 3 senemiz var. İyiydi. Güzel bir sezondu. Önümüzdeki sezonda işte yeni hazırlıklar.
Peki bir yandan da eğitmenlik var. Hayatının çok önemli bir yerinde olduğunu biliyorum. Çok değer verdiğini biliyorum. O nasıl gidiyor? Nerelerdesin şimdi?
8 senedir var ve ben çok yani okumayı seven bir adamdım. Oyunculukla alakalı bir sürü kitaplar okudum, ettim, araştırdım. Zaten daha öncesinde okullar falan derken bayağı şey benim için önemliydi. Araştırma ve incelemeyi seviyorum. Yani hem yurt içinde hem yurt dışına da workshoplara katıldım. Çok önemli insanlarla işte İvan Açabek'le son geçen sene işte bir araya geldim falan. Ondan özel workshoplar aldım falan. Hatta Los Angeles'a falan da gidebilseydim gidecektim. Bak olmadı. Pandemi zamanına denk geldi falan. Yani bayağı şey yaptıktan sonra kendimi dolu hissettikten sonra bunları evet yani birilerine verme ihtiyacı hissettim.
Paylaşmayı seviyoruz evet. Değil mi?
Özel kendi işte atölyemizi kurduk. Orada başladık. Sınıflar açmaya, öğrenciler yetiştirmeye. Hem çocuk öğrencilerimiz vardı. Son 2 senedir çocuğa pek girmiyoruz ama şimdi hep yetişkinler işte genç arkadaşlar, üniversite arkadaşlar derken şu anda da işte Belek Üniversitesi'nde de aynı zamanda öğretim görevi olarak da çalışıyorum. Aynı zamanda da işte çeşitli workshoplar yapıyorum. Yine üniversitelerde, çeşitli büyük kurumlarda, kurumsal yerlerde konuşmacı olarak veya briefing vermek üzere davet ediliyorum. Kendi atölyemizde ve diğer anlaşmalı bir takım akademilerde de ders vermeye devam ediyorum. O ayrı bir parçam.
Efsanesin sen.
Çok severek yapıyorum. Yani
efsane.
En sevdiğim şeylerden biri insanlara bir şey öğretebilmek, anlatabilmek ama doğru bir şekilde anlatabilmek. O benim iş hayatımın diyorum bir ciddi tarafı. Hayatımın ciddi tarafı orası.
Eğitmenlik, bildiklerini aktarmak, tecrübelerinden faydalanılması sağlamak dünyanın en güzel şeyiymiş.
Evet ama işte oyunculukta mesela işimin eğlenceli kısmı. Acayip eğleniyorum. Yani insanın eğlenerek ve severek yaptığı işten para kazanması kadar güzel bir şey yok. Oyunculuk benim için öyle bir şey. Eğlence, keyif.
Peki az önce tiyatroda dedik ki hani Uşak ortalığı ilk önce birbirine katar sonra düzene sokmak için uğraşır. Sen de şimdi orada eğitmenlik, burada tiyatro, oraya koştur sinema filmi, buraya koştur başka bir şey. Ortalığı bir birbirine katıyorsun.
Evet.
Bence evi de bir birbirine katıyorsundur yani. Hani evde bekleyenler de bey sen neredesin? Hani bizim bir babamız, bizim bir kocamız vardı. Orayı nasıl düzene sokuyorsun? Nasıl idare ediyorsun?
Ya hakikaten yani evle de ilgim alakam çok aslında. Şimdi oğlum mesela şu anda 17 yaşında. O da Mimar Sinan Güzel Sanatlar'da okuyor. O oyunculuk bölümünde lisede.
Şahane. Senin kadar yakışıklı mı?
Benden daha yakışıklı.
Yapma ya.
Adamım çok istedi. Oyuncu olacağım dedi 10 yaşından beri. Sonra 11 yaşındayken Süheyl Behzatlar'da oynarken al eline paspası. Önce dedim sahneyi temizleyerek paspas atarak dedim başlar. Ondan sonra böyle başladı onun hikayesi de. Şimdi okulunu okuyor. Ciddi biçimde eğitimlerini alıyor. Asistanlık yapıyor ve profesyonel olarak da bir buçuk senedir Ölü Ozanlar Derneği diye bir oyunda oynuyor.
Çok
sahneye
güzel.
Çıkıyor.
Oh Captain, my Captain.
Aynen. Yani çok severek yapıyor işi. Ev olayı evet biraz şey. Benim açımdan biraz daha anlık. Yani çünkü şey. Vakit bulamıyorum. Hani şey gibi. Görüş günü gibi. Hani hapishaneye insanlar gelir de böyle üstlerine başlarına çantaları ve getirirler ya. Kirlileri alır falan. Ben de eve öyle gidiyorum. Çanta bırakıp çanta alıyorum falan yani. O vaziyetteyiz.
Deli Yürek'te oynarken benim de öyle bir dönemim vardı. Eyvah babama giriyordum. Eyvah babamın bavulu kapının önünde. Onu o setten geldiğim zaman bavulumu bırakıyordum kostüm çantamı. Deli Yürek'in kostüm çantasını alıyordum haydi sete. Bir de o zaman biz 60 dakika 45 dakika çekiyorduk ama bir haftaya sığdıramıyorduk o çekimleri. Ben sabaha karşı eve geliyordum gözlerim böyle şişmiş ağlamaktan mahvolmuş. Senin de böyle çok zorlandığın sahneler var mı? Böyle tekrar sabah olmuş artık çekiyorsun. Yeter kardeşim, bir salın, eve gideceğiz.
Ya dönem dönem oldu. Yani son zamanlarda pek olmadı ama daha önceden bilmiyorum. Belki de teknik olarak böyle daha şehir içinde biraz daha şey kolaylaştı ya da daha mı kolay indirgediler. Ama çok böyle zorlandığımı hatırlamıyorum. Zorlanacağımı düşündüğüm anlar oldu öncesinde. Aldığımda böyle karakteri veya bir şey, ay eyvah dedim, bunda nasıl çıkacağım? Mesela o çok oldu. Gece saat 3'lerde 3.30'larda falan çok kalkıp da böyle elime senaryo alıp tekrar tekrar okumaya başladım. Karakteri çözmek için sabahlara kadar düşünüp uykusuz sete gittiğimi biliyorum.
Sen.
Evet, ama şöyle de bir şey var. Enteresan, sen de yaşamışsındır. Sete gidince yani ve kostümü giyip işte hazırlanıp makyajını bilmem.
Her şey rutin başlıyor ve devam ediyor değil mi?
Ve o şey kalıyor. Özel hayatımla ilgili yorgunluğun bilmem ne, her şeyin gidiyor bir kenara. Bir anda o sihir üstüne bir geliyor. Rahat diye hiç sanki böyle dinlenmişsin, hazırsın, her şey senin için tamam falan okuyordur. Her şey oturuyor yerine. Bütün taşlar eline oturuyor ve sen oynuyorsun.
Efsanesi. Ben de öyle sabahlara kadar oturduğumu, kabuslar gördüğümü. Hele Karagül'de set başlamış. Bayağı bir ilerlemişler. Ben neredeyse bir sene sonra dahil olmuşum. İçeriye girip Hülya ablaya falan şey diyorum. Becerebilecek miyim sence? Yapabilecek miyim? Bana böyle Egep sen açayın elmasını. Saçmalama, kendine gel. Ama ben uyumamışım sabah kadar. Yapabilir miyim sence? Çünkü böyle böyle ezber sahneleri olan bir şey. Senin de var böyle baba baba konuşmaların uzun uzun.
Tabii bir de ben şeyimdir. Yani o konularda biraz herhalde kendim çok eğittim ya da özel bir şeyim var bilmiyorum. Ben çabuk ezberleyen bir adamım. Yani bana bayağı böyle 2-3 sayfalık bir şey ver. Yarım saat sonra ya ben sana onu bayağı birebir hemen anladı şey aktarabiliyorum yani. Öyle böyle olur.
Şaka yapıyorsun. Ben çok bildiğimiz şarkı sözlerini bile ezberleyemeyip sahnede baba baba atıyorum böyle. Araya koyuyorum bir şeyler. Sette neler yapıyorum.
Benim için çok önemli bir tarafı var. Hayatımda yani ezberlediğim bütün oyunlar, bütün tiratlar, bütün her şey hala bak aklımdadır. Son 6 senede bütün ezberlediğim oyunları ben sana şu anda ezberlerini bir kere okuyayım oynarım. Ama bana bir şarkı de ki baştan sona bir şarkı söylesene, imkansız, yok. Baştan sona bir şarkı sözleri bilmiyorum. Yani ya da çok seviyorum. Evde hep mırıldanırım mesela. Şarkı söylerim ama hep yanlış söylerim. Hep beni uyarırlar. Ya sallıyorsun falan. Evet sallıyorum.
Çaktırmadığımız sürece sıkıntı yok.
Ya bu kadar mırıldanmayı seven bir adamsın. Bari iki tane ezberle, dolu mırıldan, doğru mırıldan diyorlar. Hakikaten. Böyle bir yere gittiğim zaman hani, şimdi sen tabii sahne aldığın için daha rahatsın ama şimdi bizler de bir yere gittiğimizde bazen böyle sahneye davet ederler. Gelip bir parça bir şey okur musunuz falan. Hadi beraber söyleyelim, düet yapalım falan. En korktuğum şeydir.
Ben yani, aslında yokum. Gözükmeyeyim.
Yani, sahneye çıkayım konuşayım. Ben evet. Bir ara şey muhabbeti yaptım. Bursa'da yaptık onu. Rakılı muhabbetler diye rakılı sohbetlere çevirdik. Sonra bayağı ben gidip böyle barlarda bir sürü masada bir mikrofon, bir lamba ve oturup insanlarla rakı geceleri yapıyorduk. Orada sohbetler ediyordum. Rakıyla alakalı şeyler anlatıyordum. Meyhaneleri anlatıyordum. Onunla ilgili işte Tanju Okan'dan falan böyle şey müzik çalıyordu. Ben şiir gibi okuyordum şeyi. Onların sözlerini falan. Böyle şeyler yapıyordum. Hani bu hiç çekinme. Oturup alır programı elime, 2 saat konuşuyorum. Şimdiden de belli mi? Zaten çok konuşuyorum.
O zaman şimdi bir dinlenelim. İkinci bölümü hazırlanalım, olur mu?
Tamam tabii.
Şöyle küçük bir mola verelim. Açeli Elmas'la Sahne Tozu programına devam ediyoruz. Evet, bugünkü konuğum, canımın ciğerim, kahraman Sivri. Nerede kalmıştı kahraman abicim?
Ev hallerinden bahsediyorduk. Hı. İşte ben de zaten arayı fırsat bildim, çamaşır bulaşık falan da tamamlayıp geldim. İkinci bölüme yetiştim. Buyurun.
Harikasın sen. Peki bir şey söyleyeceğim. Yapar mısın gerçekten?
Yaparım. Yani şöyle, ben 36 yaşında evlendim. Yani geç evlendim. O yüzden de hani 36 yaşına kadar olan bu süreçte yine oyunculuk yaptığım için. Normal kendi evimde de mesela yani kendim yapıyordum. Yemeğimi de kendim pişirir, mutfağı çok seviyorum. Zaten yani beni görenler, görse olarak bilenler de bilirler. Hafif kilolu bir adamım. Yemeği çok seviyorum. Yemek yapmayı da seviyorum. Biraz evde tertipli ve düzenli bir adamdım ama son dönemlerde pek eve uğramadığım için şey vaziyetindeyim. Biraz dağınık vaziyetteyim açıkçası. Biraz eve teslim ettim kendimi. Yani evdekilere deyip. Ama onun haricinde yaparım. Yani ütü de yaparım. Çamaşır makinesi kullanmasını tarifle biliyorum. Bir tek onu öğrenemedim.
Çocuk da yaparım kariyerde.
Çocuk da yaparım kariyerde yaparım.
Peki bir şey söyleyeceğim. Biz kadınlar genellikle erkeklerin mutfağa girmesini istemeyiz. Çünkü onlar yemek yaparlar. Biz bütün evi temizleriz sonradan. Sen nasılsın?
Benim anne bir ev hanımıydı ve acayip mutfağa düşkün bir kadın. Yani habire yemek yapar eder falan ama.
Annenin yemeklerinden en sevdiğin hangisiydi?
Köftesini çok seviyorum. Anne köftesi derler ya. Evet. Annemin yaptığı köfte, evet. Başka bir de şeyi çok güzel yapardı ya. Amerikan salatası.
Ağzım sulandı.
Yani Amerikan salatasını çok iyi yapardı. Sütlacı çok iyi yapardı. Mesela of, böyle şeydir yani. Mesela bir eski kadın günleri falan olurdu ya. Annemler isterlerdi. Kim de gün olursa olsun bize değil. Mutlaka Amerikan salatası bir hanım sen yap derlerdi. Yani buna benzer. Mesela kendi özel yaptığı şeyler var. Mesela İzmir köfte, ona benzer şeyler falan çok güzel yapardı.
Nerelisiniz peki?
İstanbul.
Aşlar nerelisiniz?
İstanbul. Yani ben Beyoğlu'da doğdum, Gümüşsuyu'da. Babam Beyoğlu doğumlu, dedem Alıcıoğlu falan, öyle geçmişe doğru gittikçe hep İstanbul'uyuz. Annem de Balatlı, onun babası da Balatlı. Bayağı İstanbul'uyuz biz. Fatih Sultan Mehmet geldiğinde biz İstanbul'daymışız. Tabii
çok güzel.
Gel abi, hani surları biz açtık falan. Buradan Balatlı'yı tabii. O kadar İstanbul'uyuz.
Size şuraları bir gezdirelim.
Tabii. Yani bazen imreniyorum, biliyor musun Açeli? Diyorlar ki işte biz bu yaz işte yaylaya, köyümüze gideceğiz. Yaylalara, bizim kasabaya gideceğiz falan, oraya göçecek falan. Ya bizim gideceğimiz bir köy yok.
Surlara çıkalım.
En fazla Kadıköy yani bizim bildiğimiz köy.
Kadıköy de güzeldir ama.
Tabii ben kız yatağında oturuyorum. Kadıköy çocuğuyum. Yani 77'den beri özellikle hani Gümüşsuyu'na doğdum ama sonra bir Bostancı hikayesi başladı. Babamlarla beraber öyledir. Çocukken geçtiğimiz orada geçti. Yani Bağdat Caddesi, Suadiye.
Cadde Bostan. Benim doğduğum yerlerden bahsediyorsun. Doğduğum, büyüdüğüm yerlerden
evet.
bahsediyorsun.
Biz de orada işte bütün gençliğim benim hep orada geçti. Yani okul hayatım, gençlik hayatım, bütün orada büyüdük, orada yetiştik. Şimdi hala Kozyatan'da oturuyorum. Yani bırakmadım ve bırakacağımı da pek zannetmiyorum. Seviyorum onu.
Bizim yaka bırakılmaz. Kadıköy'e son zamanlarda gittin mi? Efsane yemek yerleri açılmış. Efsane kafeler açılmış. Bambaşka bir yere dönmüş.
Şöyle, bizim atölyemiz de zaten Kadıköy'de. Doğaya çok yakın bir yerdeyiz. Orada derslerimize devam ediyoruz. O yüzden Kadıköy tabii bizim olduğumuz bir yer. Evet, her yerde yemek yemişliğim var. Yani efsane yerlerde de yemek yiyorum veya ayak üstü, bazen de hani böyle zaman darlığından yiyorum ama hakikaten çok bir sürü insanın tercih edebileceği yemek yerleri var. Ve çok lezzetli.
Ben seviyorum. Olsaydım bunu böyle yapardım dediğin. Taşının tuzlu bir baharat.
Yani sadece İstanbul için değil mesela. Yani. Hemen Türkiye'de bütün şehirleri 3 tur 4 tur dolaşmışımdır. Hani Mardin'i, Hatay'ı bilmem ne. Şimdi gerçi Hatay üzücü bir deprem olayı sonra çok kalmadı ama sokak sokak bilen insanlardan. Ve oradaki yemek kültürlerine aşığım. Yani her bir yere, yani insanlar giderlerken bana sorular. Biz böyle işte Antep'e gideceğiz, nerede ne yememiz lazım falan. Ben hemen derim şuraya gidin, buraya oraya falan filan. İşte Mardin şurası burası falan. Yozgat, Tokat. Hani nerenin nesi meşhur ve nerede ne yenir?
Nerede ne yenir
diye bir program. Mesela söyle bana, sor Frankfurt'ta nerede yemek yiyeceğiz?
Gerçekten. Peki evde hatuna şey diyor musun? Çekil ben yapayım. Daha iyi yaparım.
Yok, direkt yapıyorum. Ben çekilmek demem. Onun da hoşuna gider. Aa ben, ne güzel. Yap ya, yiyelim der.
Şahane, şahane. Peki senin oğluş da oyuncu.
Evet.
Bizim okuldan, Mimar Sinan'dan. Hem bir babasın hem bir oyuncusun ama bir de eğitmensin. Çakıştığınız yerler oluyor mu? O öyle oynanmaz, bunu böyle oyna. Ya da ne hissediyorsun? Gurur kesinlikle duyuyorsundur.
Gurur duyuyorum ama şunu net öğrendim. Hep derler ya işte anneden ve babadan hoca olmaz kendi çocuğuna. Hakikaten doğruymuş. Yani onun belli kıstasları var. Onu ya sen ya da senin karşısındaki çocuğun onu şey yapıyor, o çizgiyi aşıyor. Çünkü arada hani işte biz baba oğuluz mesela. Baba oğul olarak ilişkimiz çok arkadaş gibiyiz. Yani öyle büyüdü yani benim yanımda. Hani derler ya erkek anneye daha düşkündür, kız babaya. Biz de oğlan babaya düşkün. Yani biz bayağı arkadaş gibi büyüdük. Beraber hani basket oynadık, bisiklete bindik, gezdik. Beraber baba oğul tatil yaparız mesela anneyi bırakıp. Tabii öyle şeyler yaşıyoruz. yaşıyoruz. O derecede ama işte bu oyunculuk dalında biraz ben çok herhalde diktatörüm. Dedim ya, eğitim tarafı benim biraz ciddi baktığım bir nokta. O sebepten dolayı oğlanla eğitim konusunda yaşıyorum. Ne derler? Daha ciddiye aldığım için çok fazla karışmak istemiyorum. Kendi tanıdığım, ettiğim veya çalıştığım hocalara bırakıyorum. Ustalarım var, onlar ilgileniyorlar. Bana sadece yol gösteriyorum. Ama çok fazla böyle üzerine titremek yapmıyorum, uzak duruyorum.
Zaman çok hızlı geçti. Daha sana sormak istediğim, sohbet etmek istediğim çok şey var. Peki kariyerin, akademik kariyerinle ilgili şöyle bir soru sormak istiyorum. Sen bir eğitmensin. Öğrenciler yetiştiriyorsun. Onlarda ne görmek istiyorsun? Ne vermeye çalışıyorsun? İyi bir oyuncu olabilmeleri adına ne tavsiye edersin?
Bir kere iyi bir oyuncu olmaktan öte başarılı olmak adına en önemli olan şey sevdikleri işi yapmalar. Yani bu oyunculuk da olabilir, başka bir meslek de olabilir ama esas önemli olan şey sevdiği işi yapsınlar. Doktorluk, mühendislik, ne bileyim pilotluk ya da taksi şoförlüğü olabilir. Ne bileyim yani çamaşırhane sevdiği işi. Gastronomiyle ilgilenebilir, yani yemek yapmayı sevebilir. Yani sevdiği işi yapması bir kere onun zaten başarılı olmasını sağlayacak bir şeydir. En çok tavsiye ettiğim şey o. Bizim meslekte de evet sevgi çok önemli bir şey. Ben bu mesleğe ilk başladığımda Trakya Üniversitesi'nde okuyordum. Üniversitede öğrenciydim. Mühendislik, makine mühendisi. Sonra bu işin içerisine yavaş yavaş girmeye başladığımda babama şöyle bir şey söyledim. Dedim ki baba, dedim, ben oyuncu olmak istiyorum dedim. Tabii o zaman maddi imkanları sağlayan aile. Babadan aldığım harçlıklarla falan işte üniversiteye gidiyoruz, geliyoruz. Dedi ki bana, tamam peki oğlum dedi, ama dedi seviyor musun dedi. Seviyorum dedim. Hayır dedi, öyle değil dedi, aşık mısın dedi. Şimdi ben o zaman anlamadım tabii, aşık mısın, seviyor musun falan filan dedi. Falan yapıyorum. Dedim aşığım, öyle değil oğlum dedi. Hani gözün başka bir şeyin görmeyecekse dedi bu işi ya. Tıpkı kadın gibi düşün dedi. Başka kadın görmeyeceksen bunu sev. Başka bir şey düşünmeyeceksen sabah kalktığında bunu düşüneceksin. Akşam yatarken bunu, oyunculuk öyle bir şey dedi bana. Ki babam benim oyuncu değil. Ama çok iyi bir tiyatro ve sinema seyircisiydi. Ailem de öyleydi. Şanslıydım o konuda. Hani Beyoğlu'nda doğmamızın da çok büyük şansı vardı ki sürekli.
İçinde doğdum.
Tabii sürekli sinema, tiyatrolara falan gidiyorduk. Ben onları görerek büyüdüm. İyi bir seyirci olarak büyüdüm. Ama sonradan da evet anladım ki aşık olmak gerekiyormuş. Yani benim şu anda önemli olan tek şey var. Onları da bütün gençlere de söylüyorum, bu işi yapmak isteyenlere. Hayatımdaki en önemli şey birinci sırada işim. Sonra oğlum, sonra eşim.
Yani bizi sonra anlamıyorlar. Böyle evet. Söylediğimiz zaman bizi anlamıyorlar. Ama doğrusu bu.
Aynen. Çünkü çok şey bir meslek bu iş. Biraz egoist bir meslek. Yani kendinden başkasını tanımıyor. Faşist bir iş. Yani onunla ilgilenmezsen o da seninle ilgilenmez. Seni anında terk eder, bırakır gider. Sürekli ilgilenmen lazım. Sürekli onunla uğraşman lazım. Antrenmanlar yapman lazım. Kendini geliştirmen lazım bu iş adına. Bu çok önemli. Bütün gençlere ben bir kere en başta bunu tavsiye ediyorum. İkincisi enerji ve inanmak. Enerji çok önemli bizim işimizde. Enerji de hep yüksek olacak.
Ben senin enerjine bayılıyorum.
Yani sahneye çıktığın zaman, kamera önüne geçtiğin zaman, derslere gittiğin zaman, eğitim alırken, eğitim sırasında enerjini hep yüksek tutmak zorundasın. Enerjin ne kadar yüksek olursa o kadar işini düzgün yaparsın. İnanmak da zaten işin yarısı, başarmak. Bu yani çok önemli. Mesela yetenek derler. Yeteneğin var mı, yeteneğin? Yeteneğin de bizim çocuğun yeteneği var. Alın bunu yetiştirme falan. Öyle bir şey yok. Ben yetenek denen kavramı yıkıyorum. Herkese, her doğan bebek yetenekli doğuyor. Ama o yetenekler köreliyor. Niye? Doğduğun coğrafi bölgeye bağlı. Ya da doğduğun aile ortamına bağlı, arkadaş ortamına bağlı. Yani o yeteneği mutlaka çıkartabilecek bir güç lazım. Herkesin içinde bir yetenek var. Ama önemli olan onu profesyonelce dışarı çıkartmak ve onu eğitip bir aile sokmak. İşte biz bunu yapıyoruz. O içinde kalmış olan, biz ona diyorum ki içinde kalmış hayvanı çıkartacağız biz.
Dilini bir sal, rahat bırak.
Eğer bu işi hakikaten ciddiye alıyorsan, inanıyorsan, yani amaç meşhur olmak değilse, ben hakikaten ciddi ciddi iyi bir oyuncu olmak istiyorum dediklerinde bize gelen insanlara bunu yapıyoruz. O içindeki saklı kalan yeteneğini çıkartıp eğitip doğru bir şekilde sektörü kazandırmaya çalışıyoruz ki hedefimiz bu. Ve gençlere de bunu tavsiye ediyorum. Eğitmenlere de bunu tavsiye ediyorum. Bu arada ben
senden meşhur olmak için gelenler kendilerini hemen belli ediyorlar.
Evet. Dedim ya, bizim Soner Türker'le beraber çalışıyoruz.
Onu da alacağız inşallah bir gün. Evet. Sözün var.
Çok, zaten şu anda çok revaçta. Onun da bir sürü yaptığı güzel işler var. Bir de onunla beraber çalışmaktan çok gurur duyuyorum. Çok iyi paslaşıyoruz. Müfredatımız var. O müfredat üzerinde çok iyi paslar atıyoruz birbirimize. İyi gidiyor ya. Ve güzel sonuçlar alıyoruz.
Daha konuşacak çok şeyimiz var. Seni tekrardan konuk etmeyi istiyorum. Ama bugün zamanımız bitti. Seni çok çok çok seviyorum. Şimdi kocaman bir öpebilir miyim?
Tabii ki.
Yani canısın sen benim. Evet sevgili konuklarım, sevgili seyircilerim, sevgili misafirlerim. Bizi dinleyen kim varsa orada olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Kocaman sarılıyor size. Programımızın sonuna geldi. Yeni programda görüşmek üzere.
Buradan tüm seyircilerine de ben de öpücükler gönderiyorum. Sana da başarılar.
Teşekkür ederim. Ben de şimdi seni hepsi adına kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere.
Açeli Elmas'la Sahne Tozu sona erdi.